أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimizin konusu Allah'ın dininin doğru anlaşılmasını engelleyen din adamları. Allah-u Teala İbrahim suresinin giriş kısmında şöyle buyuruyor. Elif lam ra kitabun enzelnahu lituhricen nase minel zulümati ilen nur. Bu bir kitaptır ki onu insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye indirdik. Bi izni rabbihim, Rablerinin onayıyla, yani Rablerinin kabul ettiği bir aydınlık. İlâ sırâtil azîzil hamid. Her şeye gücü yeten ve bütün yaptıkları mükemmel olan Allah'ın yoluna. Ki onu zaten ondan sonraki ayette söylüyor. Allahillezî lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil ard. Allah'ın yoluna ki göklerde ne var, yerde ne varsa her şey O'nundur. Bütün varlıklar O'nundur, her şey O'nundur. O'nun yoluna insanları karanlıklardan çıkarıp O'nun yoluna yönlendiresin diye indirdik diyor. وَوَيْلٌ لِلْكَافِر۪ينَ مِنْ عَذَابٍ شَد۪يدٍ. Kafirlerin, yani kafir demek örten demektir. İşte Allah'ın indirdiği bu ayetlerin bir kısmını örten, bir kısmını da başka şekilde yapanlar neyse onu da zaten anlatacak Allah-u Teala. O çetin azaptan dolayı kafirlik edenlere yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Peki onlar kim? Nasıl kafirlik ediyorlar? اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. Onlar dünya hayatını ahiretten daha çok seviyorlar. Günlerini gün etmek istiyorlar. Peki ondan sonra ne yapıyorlar? وَيَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ. Allah'ın yolundan kendileri çıkıyor ve başkalarını da çıkarıyorlar. Bu sadde'an ifadesi her iki manada gelir. Kendisi çıkar, başkasını da çıkarır. Başkasını çıkarma eylemlerini gösteren ifade şu: وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا. Onlar o Allah-u Teala'nın yolunda bir takım çarpıtmalar peşinde olurlar. Çarpıtma yaparlar. Yani insanlar o yoldan çıksınlar diye çarpıtmalar yaparlar. وَوَيْلٌ لِلْكَافِر۪ينَ مِنْ عَذَابٍ شَد۪يدٍ. Ha, orayı okumuştum. اُولَٰئِكَ ف۪ي ضَلَالٍ بَع۪يدٍ. Onlar pek derin bir sapıklıktadırlar. Yani bunların asıl şeyleri dünyayı ahirete tercih etmek. Dolayısıyla dini menfaatleri için kullanmak. Menfaati için kullanabilmek o dini çok iyi bilmeyi de gerektirir. Öyle bir çarpıtma yapacaksınız ki anlaşılamayacak. Yani bakıyorsunuz düz gibi görüyorsunuz. En kötü yanlış doğruya en yakın olandır. Çünkü anlayamazsınız. İşte ona iveç deniyor. Öyle basit çarpıtmalar yapıyorlar. Size Kur'an'ı anlattıklarını zannediyorsunuz. Allah'ın dinini anlattıklarını zannediyorsunuz. Bakıyorsunuz ki öyle şeyler yapıyorlar ki mesela bazı ayetleri gizliyorlar, bazı ayetlerin anlamını bozuyorlar. Böylece insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırıyorlar. Şimdi bu konuda Allah-u Teala'nın Bakara suresinde bize bildirdiği ayetler var. O ayetleri şimdi Fatih Hoca'dan dinleyelim.
Evet, Bakara suresinin 59 ve 174. ayetlerini okuyacağım ben. Tam da konumuzla alakalı olarak. 159. ayetin mealinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. İndirdiğimiz açık ve yol gösterici ayetleri insanlar için bu kitapta açıkça ortaya koymamızdan sonra örtenler var ya. Allah işte onları lanetler, dışlar. Lanet edecek olanlar da onları lanetlerler. Yani burada kitman kelimesi geçiyor ayetin metninde. Bu kitman da aynen biraz önce hocamın İbrahim suresinin ayetlerini okurken değindiği üveç gibi ancak ustaların elinden çıkan gizlemeler. Yani öyle gizleme ki bu aslında belki size ayeti okuyor gibi yapıyor ama asıl ayetin söylemek istediği şeyi söylemiyor veyahut tam ayetin söylediği şeyin zıttını söylüyor. Böylesi bir saklamayı ifade ediyor. Bunu kim yapabilir? Bunu ancak bu işin ehli olan kişiler, yani din adamlığına soyunmuş kişiler yapar. Bu ayetin bir benzeri yine aynı surenin 174. ayetinde. Rabbimiz orada da şöyle buyuruyor mealen. Allah'ın indirdiği kitaptan bir şey gizleyen ve karşılığında geçici bir menfaat elde edenler, karınlarına sadece ateş doldurmuş olurlar. Biraz önce İbrahim suresinde bu insanların bunu ne kadar ucuz bir karşılık için yaptığını görmüştük. Neydi o? Dünyayı ahirete tercih ediyorlar. Yani 50 yıl, 60 yıllık bir hayatı tercih ediyor. Neye tercih ediyor? Sonu olmayan bir cehennem azabına, cehennem hayatına bunu tercih ediyor. Yani normalde hiçbir matematik, hiçbir iktisat, hiçbir ekonomi böyle bir takası makul görmez. Yani sonu olmayan bir hayatı bir kenara koyup 50 yıllık, 60 yıllık bir hayatı tercih etmek ne matematiğe sığar, ne mantığa sığar, ne akla sığar, ne iktisada, ne ekonomiye, ne şuna, ne buna. Ama bu insanlar böyle ucuza kendilerini satıyorlar. Burada da Allah-u Teala diyor ki, geçici bir menfaat elde ediyor bu insanlar. Geçici bir menfaat. Karınlarına sadece ateş doldurmuş olurlar. Allah kıyamet, mezardan kalkış günü onlarla konuşmaz ve onları aklamaz. Hak ettikleri acıklı bir azaptır. Ayetin devamı şöyle, 175. ayet. Onlar bu rehber Kur'an karşılığında dalaleti, bağışlanma karşılığında azabı satın almış kimselerdir. Ayetin sonu çok gerçekten vurucu. O da diyor ki ateşe ne kadar da dayanıklılarmış. Yani bu insanlar ateşe ne kadar dayanıklılar. Ateşi ne kadar küçümsüyorlar. Allah-u Teala ateşle tehdit ediyor. Ama bu adamlar o kadar cesurca hareket ediyorlar ki bir nevi yani ne olacakmış dercesine Allah'ın diniyle oynamayı tercih ediyorlar bu kişiler. İşte bunlar Allah'ın açıkça indirdiği şeyleri gizleyen. Allah'ın açıkça indirmiş olduğu bir şeyi gizlemek nasıl olabilir? Apaçık olan bir şeyi gizlemek için çok ustalıklı bir hüner gerekir. O da evet ayet burada der. Ayeti okur. Hatta ayeti herkesten daha iyi okur. Tecvidiyle okur. Sizin okuyuşunuzu da beğenmez asla. O kadar bu konuda mahirdir, üstattır. Ama ayeti öyle evirir, öyle çevirir ki Allah'ın söylediği şeyin tam dışında insanları işte Allah size bunu söylüyor, bunu emrediyor diyerek Allah'ın diniyle oynamış olur.
Şimdi bu sen az önce söylediğin bir şey var. 12 Eylül ihtilalinden sonra Türkiye'nin önde gelen ateistleriyle bir aradayız. İşte bir şey konuştuk. Onların başkanı ayrı bir yerde bana konuştu. Ya dedi hoca düşünüyorum da eğer ahiret varsa her şeyi bırakarak ömrü ibadetle geçirmeye değer. Dünyada bunun kadar kazançlı bir şey olmaz. bunun kadar kazançlı bir kumar olmaz dedi. Çünkü dedi burada bu tabii dedim ona elbette burada ne kadar yaşıyoruz? Yani en fazla 100, hadi 150. Hoca bırak. Milyon sene, milyonlarca sene yaşasan ne yazar? Bak dedi matematikte bir kural vardır. Sonsuz karşısında bütün rakamların değeri sıfırdır. Onun için bu dünyada ne kadar yaşarsan yaşa, ahiret karşısında sıfır. Bu müthiş bir şey, çok kazançlı bir kumardır dedi. Ben de hadi bu kumarı bir oyna da göreyim dedim. Hemen çekti yanımdan gitti. Şimdi burada mesele gerçekleri insanlar hep görebiliyorlar. Yani kendi ateist diyen, ateistlerin önde geleni olan o 80'li yıllarda böyle söylüyorlar. Şimdi peki hocaysa hocanın bunu bilmemesi mümkün mü? Ne yapmış oluyorlar? Bakın diyor ki o okuduğumuz ayette ne diyordu İbrahim suresinin baş tarafında Allah-u Teala? Diyor ki onlar Allah'ın yolundan kendileri sapıtır, başkalarını da saptırmaya çalışır, iveç yaparlar. İveç. Evet, yani şey yapamazlar, iveç yani kolay anlaşılamayacak çarpıtmalar yaparlar. Mesela şimdi yani bu açıdan baktığımız zaman bugün tefsirler ve Kur'an mealleri bu tür iveçlerle doludur. Bütün mezhepler böyle şeylerle doludur. Şimdi geçen dersimizde de söylemiştik ama tekrarında bir zarar yok. Mesela Türkiye'de bir kız çocuğunu babası birisiyle evlendirdi diye yer yerinden oynadı. O babasını fena halde suçladı, hapse attılar. Tamam güzel de bunu nasıl hapse atıyorsun? Bu adamın inandığı dinde evlenme yaşı diye bir şey yok. Çocuklar evlendirilebilir. Adam böyle inanıyor. Peki ey Türkiye, senin diyanetin de aynı şeyi kabul ediyor. Nasıl bunu şey yapıyorsunuz? Peki bunu nasıl yapmışlar? Bakın şöyle bir görün. Yani ayetlerin üstlerinin örtülmesi nasıl oluyor? Ayetlerdeki çarpıtmalar nasıl oluyor? Bakın şöyle. Talak suresinin 4. ayeti. Bakın şimdi şuradan okuyacağım. Bu elimde Diyanet'in meali. O Diyanet'in mealinden okuyorum. Diyor ki burada kadınlarınızdan adetten kesilmiş olanlarla henüz adet görmeyenler diyor. Adetten kesilmiş olanlarla henüz adet görmeyenler. Evet. Peki henüz adet görmeyen kimdir?
Çocuk.
Çocuktan başkası olur mu? Henüz adet görmeyen. Onlar hususunda tereddüt ederseniz onların bekleme süresi 3 aydır. Henüz adet görmeyen iddet bekliyor. Nasıl oluyor bu iş? Henüz adet görmeyen nasıl iddet bekler? Demek ki evlenmiş. Eşinin yanına gitmiş. Yani götürülmüş. Bakın şimdi bunu da aynen Diyanet'in mealinden okuyayım. Ahzab suresinin 49. ayetine bakalım. Ey iman edenler, mümin kadınları nikahlayıp sonra onlara dokunmadan kendilerini boşadığınızda onlar üzerinde sizin sayacağınız bir iddet hakkınız yoktur. Bak alıyor, birlikte beraber oluyor ama ilişkiye girmeden boşuyor. Öyle değil mi? O zaman bu ayetle Diyanet'in mealindeki bunu birleştirirsek küçük çocukları evlenip de bu ilişkiye girmeden boşayan, ilişkiye girerek boşayabilir mi buna göre? Boşayabilir mi? Yani bu yok buradaki anlatılanlara göre.
Yani iddet gerekmemiş olur.
Ha, yani bak iddet gerekmez diyor. İddet gerekmez diyor. Şimdi boşar. Peki iddetin gerekmesi için ne lazım? Bakın İlişkiye girmeden boşadığı zaman iddet gerekmiyor. O zaman iddet gerekmesi için ilişkiye girmiş olması gerekiyor. O zaman bakın küçük çocukların, henüz adet görmeyen çocukların evlendirileceğine Talak suresinin 4. ayetini şimdi Diyanet delil getirdi mi? Orada da iddet görmezse şey birlikte olmadan boşanmışsa iddete gerek yok. O zaman burada bu çocuk iddet bekliyorsa, boşandığı eşi boşadığı için çocuk bekliyorsa ne demektir bu? Adam bununla cinsel ilişkiye girmiş demektir. Yaşı kaç olursa olsun, değil mi? Nasıl oluyor bu iş? Allah buna müsaade etmiş mi gerçekten? Peki bir de şuradan şey yapalım. Yine Diyanet mealinden size okuyayım ben. Nisa suresinin 20. ayetinden okuyorum. Dikkatle dinleyin. Eğer bir eşin yerine başka bir eş almak isterseniz, öbürüne yüklerle mal vermiş olsanız dahi ondan hiçbir şey geri almayın, iftira ederek ve açık günaha girerek mi verdiğinizi geri alacaksınız? Hem siz eşinizle birleşmişler de sizden sağlam bir söz almış iken, yani şey bir insan nasıl sağlam söz alabilir şeyden, bir çocuk yaş bile şey yok. Eşi nasıl söz alabilir? Daha reşit olmamış, bir şey yapmamış. Ne oldu burada? Yine aynı Diyanet'in, bakın Diyanet'in yine Nisa suresinin 6. ayetine verdiği meale bakın. Yetimleri deneyin, evlenme çağına erdiklerinde eğer reşit olduklarını görürseniz mallarını kendilerine verin. Evlenme çağı diye bir çağdan bahsediyor. Bu nasıl peki, bunların dedikleri doğruysa bu nasıl olan kitabı olur? Burada evlenme çağı diyecek. Öbüründe almış olması, malı alması için reşit olması lazım zaten şeyde de. Reşit olduklarını görürseniz mallarını kendilerine verin diyor. Yani mehir olsa bile kendi eline veremezsin. Reşit olması lazım. Bir bakın burada diyor ki reşit olması lazım ki mehir kendi eline verilsin. Peki tamam doğru. Peki aynı Diyanet'in mealinde 21. ayette diyor ki nasıl ona verdiklerinizi alırsınız? Sizden sağlam bir söz aldılar. Ya çocuk nasıl sağlam bir söz alabilir? Malı eline alabilir mi çocuk? Ondan sonra peki bunlar nasıl doğru olur? Bakın şimdi bu şeyde öyle büyük yanlış yapmışlardır ki, yani bu Diyanet'e mahsus değil. Ben yapılan çarpıtmaları anlatmak istiyorum. Yani bu yapılan çarpıtmalar artık İslam aleminde ilim olmuştur. Artık tefsir olmuştur. Artık meal olmuştur. Bak burada ne söylüyor? Bak diyor ki adetten kesilmiş olanlarla henüz adet görmeyenler. Halbuki ayet henüz adet görmeyenler demiyor. Eğer henüz adet görmeyenler deseydi Allah lemma yahidne derdi. Lem yahidne demezdi. Yani adet çağına gelmiş bir kadın adet problemi var. Bazen bir yıl, bazen iki yıl, bazen 10 yıl adet görmeyebilir. Şeyler diyor Allah-u Teala adetten kesilmiş olanlarla adet problemleri olanları aynı kabul ediyor. İkisi de 3 ay beklerler diyor. Şimdi bunlar, bu mezheplerin tamamı bu ayeti saptırarak çocukların evlendirilmesini delil almışlar. Diğer bütün ayetleri görmemişlerdir. O zaman diğer ayetleri görmemek, Fatih Hoca bu nedir? Az önce sen okuduğun ayete göre.
Şeyde İbrahim suresinde esasında ve veylülil kafirine min azabin şedid diyor.
Yani kafirlik bu. Bunlar ahireti dünyaya tercih eden insanlardır. Demek ki yöneticiler bir çocukla birlikte olmak istemiş, bunlar da emriniz olur demiş, fetva vermiş. Öyle, böyle aklıma geliyor benim yani. Tabii tarihi bir şekli ispatlamamız mümkün değil de. Bakın Arap dili açısından bu anlamı vermek imkansız. Ama arkasından da şöyle bir şey uydurmuşlardır. Ayşe validemizi Resulullah 6 yaşındayken almış. Fatih Hoca o konuda bir makale yazmıştı, sitemizde var. Kaç yaşındaydı?
16-17 yaşında oluyor.
Ve kararı kendisi veriyor. Kabul etmezse evlenmez. Kendi kararını veriyor.
Yani reşit olmuş oluyor.
Reşit olmuş oluyor. Şimdi bakın, ve burada adet problemi olan kadını çocuk diye anlamlandırarak, Arapça açısından da %100 yanlış yaparak, adet problemi olan kadınların iddetini bozmuşlardır maalesef. Mesela adet problemi varsa bir kadının, diyelim ki hiç düzelmedi, hiç adet görmüyor, yıllarca görmüyor, eşi de boşamış. Derler ki onun emsali kadınların tamamı adetten kesildikten sonra 3 ay beklerler. Ya bu kadını 15 yaşındayken diyelim, hadi siz çocuk diyorsunuz, hadi 15 yaşındayken kocası boşamışsa, bütün arkadaşları 55 yaşında mesela diyelim, hepsi adetten kesilmişse, 60 yaşında kesilmişse, ondan sonra bir de 3 ay bekleyecek. Peki bu kadın ne yapacak? Böyle bir zulüm olur mu? Buna kim Allah'ın dinidir? Görüyor musunuz? Bak işte İveç öyle çaptırmalar yapmışlar ki bugün o çaptırmaların hepsi birer ilim olmuş İslam aleminde. Yani burada defalarca anlattım ama yine anlatayım. En son gittiğimde bir ilmi toplantı için Medine'ye gittiğimde Medine Üniversitesi'nin hocalarıyla o toplantı dışında konuşuyoruz. Bu konu gündeme geldi. İşte çocukların evlendirilmesi falan. Nereden çıkardınız dedim, ya öyle bir şey yok. Ne demek yok ya, bütün mezheplerde var. Ben mezheplerde yok demedim, İslam'da yok dedim. Mezheplerde olduğunu ben de biliyorum dedim. Tabii hepsi şok oldu, ne diyor bu adam? Peki dedim, siz Kur'an'da evlenme çağıyla ilgili bir ayet olduğunu biliyor musunuz? Nerede var dediler. Nisa suresinin 6. ayetini okudum. İşte وَبْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى اِذَا بَلَغُنْ نِكَاهِ. Yetim çocukları nikah çağına ulaşıncaya kadar zorlu bir denemeden geçirin. Varmış ya dediler hepsi. Allah Allah. Ya biz bu ayeti bizim çocuk talebelerimize okutuyoruz ama hiç bunu düşünmemiştik. Çünkü öyle bir şartlandırılarak yetiştiriliyorlar ki düşünemez hale getiriliyorlar. Ondan sonra dedim ki içinizde Arapçayı en iyi bilen gelsin. Geldi orada Arap Dil Edebiyatı'nın dekanı. Birkaç tane ayet gösterdim orada. İşte şimdi size okuduğum ayetlerin biraz daha fazlasını gösterdim. Okudu. Hemen ayağa kalktı. Bu ne yahu dedi. Bu ne? Yahu buluğa ermek de yetmiyormuş. Reşit olmak gerekiyormuş evlenmek için. Ondan sonra rektör yardımcılar dedi ki ya Abdülaziz Bey çok açık bu. Bu neye dayanarak böyle bozulmuş? Vallahi dedim ben ancak bu kadarını biliyorum. Siz de koskoca bir üniversitesiniz. İşin tarihi arka planı da siz araştırın. Ben onu bilmiyorum. Ama bakın öyle bir noktaya gelmiş ki bu sadece bu bir örnek. Bunun yüzlercesi şey yapıldı. Zaten biz derslerimizde sürekli bunları anlatıyoruz biliyorsunuz. Yani dolayısıyla Allah'ın bakın ayetlerinin üstünü şey yapılıyor, örtülüyor, gizleniliyor. Kendileri yoldan çıkıyor, insanları da yoldan çıkarıyorlar. Ama çoğusu yoldan çıktığının farkında bile olmuyor. İşte bu, buna Allah-u Teala tağutluk diyor. Tağut yani taşkınlık diyor. Yani şöyle şuraya bir bardak koyun, su doldurun, biraz fazla doldurursanız taşar. İşte o taşmaya tuğyan denir. O işte taşkınlık yapan kişiye de tağut denir. Bu konuda da biraz şey dinleyelim. Aydın Hoca bu konuda kitap da yazdı.
Evet, din adamları denince hocamızın da aklına ben geliyorum. Tabii ben din adamı değilim. Azerbaycan'da da bizi bu din adamının sınıfını böyle örneklendirmiş. Molla derler, molla. Bu kelimeden çok sinir oluyordum. Çünkü mollalar sadece kabirlerde ölülerle ilgileniyor. Dini öldürmüşler, kabirlere göndermişler. Orada onlarla ilgilenen bir şahsa da molla deniyor. Yani molla dedik de akıllarına o geliyor. Aslında molla kavramı öğretmen demek. Ama kötü örnek olduğu için toplumlar dini böyle örnek, kötü örnekten dolayı dini dışlamışlar. ve dinden uzaklaşmışlar. Şimdi dinden uzaklaşmaları ve din adamları sınıfının oluşmasında yani gerçekten tarihi bir arka süreçten başlarsak arka plandan, şimdi tüm toplumlara Rabbimiz diyor ki elçiler ve kitaplar gönderdik. Nahl 36'da öyle diyor. Fakat bu gönderilen evrensel ilkeler nebiler vefat ettikten sonra din ve devlet adamlarının eline geçiyor ve bunları belli bir yetki ellerine aldıkları için derler ki yani bu kitap dolayısıyla ya anlaşılmaz olduğu için ya yetmez olduğu için eksik olduğu için şunları ekleyelim. Devlet adamları bazen din adamlarıyla birlikte çalışmışlar. Bazen din adamları daha baskın olmuş, devlet adamlarını yönetmişler. Yani ülkeyi böyle. Veya dinle tamamen soyutlanmış mesela devlet adamları kendilerince Allah'ın düzeni dışında başka düzenler oluşturmuşlar. Laiklik, demokrasi, kapitalizm, komünizm. Biz de komünizm döneminde yaşadık. Şimdi din adamları da böyle kendilerince bizden öncekiler nasıl ki Yahudilik diye bir din oluşturdu ırklarına has şekilde, sonra Hristiyanlık, aslında Hristiyanlık içinde de bir sürü mezhepler oluşturdular. Bu ümmet de öyle yaptı. Yani bir süre Sünnilik, Şiilik diye yeni yollar, yeni araçlar ve kaynaklar oluşturdular. Ve bunları da idare eden din adamları. Din adamları da kendilerince ilkeler oluşturdular. Biliyorsunuz dinimizde din adamı sınıfı yok. Bu tarif olunmuş dinlerde var. Mesela çünkü herkes Allah'ın kitabına eşit şekilde sorumludur. Herkes bunu hayatına aktarması gerekir. Fakat din adamları bu sorumluluğu kendi ellerine alarak, mesela biliyorsunuz bizden önceki ümmetlerimiz, Hristiyanlar kendi ellerine almış, rahiplerdir. Biliyorsunuz din adamları, rahipler, ruhban sınıfı var özellikle. Yahudilikte haham sınıfı var. Mesela ruhban sınıfında insanlar geliyor, günahlarını artık orada affediyor, affettiriyor. Kendisi affedici rolünde ve hayattan aforoz etmişler. Allah'ı da, dini, tüm yetkileri de, sorumlulukları da vermişler rahiplere. İslam aleminde de durum böyle maalesef. Aşağı yukarı böyle. Ne yapmışlar? Tüm yetkiler din adamlarında. Allah'ın kitabında olan yetkileri almışlar ellerine ve şu ayetleri örnek veriyorlar. En çok da verdikleri örnek hocam. Biliyorsun Nisa suresi 59'da diyor ki Rabbimiz ya eyyühellezine amenu etiullah ve etiur rasul. Ey inanıp güvenenler Allah'a ve elçisine itaat edin. Ondan sonra da ve ulul emri minkum. Sizden olan emir sahiplerine. Dolayısıyla bu emir sahipleri din adamları da olabilir. Mesela Şiilerde imamlardır. İmamlar özel yetki sahipleridir ve onlar ne söylerse kanun olarak onu kabulleniyorlar ve her mezhebin de kendi ilkeleri var. Mesela Şiilerin ilkeleri, amaçları nedir? Ehl-i Beyt davası. Yani imamları masum görüyor ve İslam'ın özü Ehl-i Beyt davasıdır. Yani özünü böyle okuyacağım hocam. Ve ulul emri minkum fe in tenazatun fi şeyin ferudduhu ilallah. Bu kısmını çoğu okumaz. İlallah ve Resul. Aranızda bir anlaşmazlık olduğu zaman, herhangi bir sorun yaşarsanız ne yapın? Konuyu Allah'a ve elçisine, yani kitabına, onun söylediği, yani kitabına götürün. Ama maalesef insanlar bu kural, bu ilkeni, yani İslam'ın bu ilkeni atmış bir kenara. Eğer bir sorun varsa kendi mezhebine götürüyor. Kendi imamına götürüyor. Nitekim sonraki ayet çok ilginç hocam. Dediniz ya tağuttan, aslında konu çok büyük. Ben yine de bir tağuttan bir kısaca örnek vereyim. Şimdi herhangi bir sorun olduğu zaman Müslüman olan şahıs ilk önce bakması gereken yer neresi? Allah'ın kitabıdır. Oraya bakacak, sorunu oradan çözecek. Maalesef İslam alanında bu metot çoktan kalktı. O yüzden ne yapıyorlar? Kendi imamlarına, kendi müştehitlerine, kendi mezhebindeki görüşe yönelip oradan bir hüküm çıkarıyorlar. Allah da 59'dan sonraki ayet 60'ta şöyle diyor. Elem tara ilellezine yes'umun ennehum amenu bime unzile ileyk ve me unzile min kablik. Ya inandık ve güvendik diyen şahıslar, güvendik diye iddia edenler, hansı ki onlar kendilerine ve kendilerinden önceki kitaplara da inandık diyenler, ne yaptılar? Yuridûne en yetehâkemû ile tâğut. Onlar tağutun verdiği hüküme, yani oraya yönelmek istiyorlar. Tağut aslında en büyük ölçüde Kur'an-ı Kerim'de 8 yerde geçer ve büyük çoğunlukla tağuttan kastedilenin aslında din adamları olduğunu görüyoruz. Çünkü bu ayetin tefsirinde de birçok ulema diyor ki burada bir münafıkla bir Yahudinin arasındaki anlaşmazlıktan dolayı Yahudi diyor ki gel gidelim senin o nebi elçine, orada sorunumuzu çözelim Allah'ın elçisine. Münafık diyor hayır, Ka'b bin Ahbar'a gidelim. Yani Allah'ın kitabına değil Ka'b bin Ahbar'a gidiyor. Şu anda da İslam alemi böyle. Ondan sonraki ayette de ve izâ kîle lehum teâlev ilâ mâ enzelallâhu ve ilâ rasûl. Onlara denildiğinde ki şu andaki toplum da böyle. Yani Sünni Şii fark etmiyor. Onlara denildiğinde ki ve ilâ rasûl ilallâhu ve rasûl mâ enzelallâhu ve ilâ rasûl. Allah'a ve elçisine gelin oraya. Onlar derler ki Ra'eytel münafıkine yasudduğuna anke sudude. Siz bu münafıkları kendilerini Müslüman olarak görüp de İslam'ın gereklerini yaşamayanlar ne yaparlar? Yani yüzlerini çevirir. Şu anda da biz kitaba, Allah'ın kitabına, el ilkelerine gelin dediğimiz zaman onlar hayır, bizim kendi babalarımızdan gelen diğer ayetlerde öyle geçer. Maide 104'te, Bakara 170'te. Derler ki hasbuna ma vecadna aleyhi abana, bize babalarımızdan gelen yeter, biz bununla razıyız derler. Şimdi her toplumun kendisinin oluşturduğu alternatif bir din algısı var. Bu din algısının başında da din adamları duruyor. Onlar belli bir ilkeler koymuş ve bu ilkelerle yönetiyorlar ve herkesin de kendi kurtarıcısı var. Sünnilerin kendi kurtarıcıları var, Şiilerin kendi, tarikatların kendi. Ve her biri de kendi hizbiyle övünmekte. Maalesef, mesela şunu da ekleyeyim hocam. Biz hep Fatiha suresini okuyoruz. Fatiha suresinin son ayetinde çok ilginç. غَيْرِ الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ وَلَا الدَّالِّينَ diye bir ifade var. Biz de amin diyoruz. Şimdi Kur'an-ı Kerim bize azgınların, dalalette olanların, gazaba uğrayanların, bizden önceki ehli kitap ve din adamları, Allah'ın yolundan çıkanlar olarak vasıflandırıyor. Yani onlar gazaba uğramış, dalalete uğrayan şahıslardır diye çok ayetler var bunlarla ilgili. Ehli kitabı, din adamlarıyla ilgili. Biz de namazda, her namazda dua ediyoruz. Ya Rab, bizi bu azgınlardan, bu dalalete düşenlerden eyleme diye dua ediyoruz. Fakat o yolun yolcuları çoğu. Hiçbir zamanda Kur'an'ı bir bütün okuyup da acaba bunlar neden dalalette? Neden gazaba uğramış? Çünkü Allah'ın kitabını üstünü örtmüşler, yetkiyi kendi ellerine almışlar ve dinde Allah, yani yetki sahibi olmaktan çıkmış, Resulullah adından da yetkileri kendi ellerine almış, toplumu yönetiyorlar. Ve bu şekilde aslında kötü örnek oluyorlar. Yani tüm dünyaya da böyle bir kötü örnek sergiliyorlar. Yani İslam belli bir dönem güç elde etti ama bu güçle elde edilen iyi bir örnek olmadı. Resulullah'ın vefatından, sahabe döneminden sonra belli bir güç elde etti. Ancak hep iyi örnek olacağı yerde diğer insanlara dini iyice aşılayamadı. Oraları işgal ettiklerinden sonra da onlar dinlerine geri döndüler. Ama İslam alemini nereyi fethettiyse orada din kalmış oldu. Şu anda maalesef İslam alemi iyi örnek olamadığı için dünyaya İslam iyi yayılmıyor. Ama Bir örneğini vereyim maalesef. Bu konuda biliyorsunuz son örnekleri kötü örnek olma açısından, dini kötü gösterme açısından Suriye'de olaylar oldu. IŞİD biliyorsunuz hep terörcü olarak Müslümanları gösterme bir algısı oldu. Ama son zamanlarda biliyorsunuz Filistin'de de benzer bir olay oldu. Filistin'deki esirlerle ilgili biliyorsunuz Suriye'de IŞİD baş kesen, kafa kesen ve bir terör. Yani dini istiyorsanız din bu dediler. Bundan uzak durun. Fakat Filistin'de o Yahudi İsrail'in o kadar büyük canlarını yakmasına rağmen, en sevdiklerini ellerinden almasına rağmen dini Allah'ın kitabında olduğu örnek ki var esirlerle ilgili nasıl davranılması gereken, onu öyle davrandılar ve esirleri öyle bıraktılar. Bu bıraktıkları esirlerin onlara nasıl davrandığını onlara dünyaya gösterdiler ve çok iyi bir örnek oldular İslam alemine. Sıradan küçük bir örnek hocam, küçük bir olay ama öyle bir büyük bir şeye yol açtı ki insanlar Kur'an'a yöneldi, İslam'a yönelmeye başladı. Ve Allah'ın emrini neyse gereğini yaptığı için İslam iyi bir örnek oldu onlara. Fakat o IŞİD'in yaptığını gösterdiği, o mezheplerin yaptığı onlara yaptırdığı bir örnek idi. Sünni Şii tüm mezhepler ne yapıyor? Hocam hep 50 kere en azı video çekimi olmuş hocanın. Yapılmış burada dersler. Esirlerle ilgili nasıl davranılması gerekir? Kur'an ne diyor? Mezhepler ne diyor? İnşallah ümit odur ki o Filistin'deki kardeşlerimiz de biliyorsunuz Filistin'de de Araplar da bizim siteyi izlemiş. Çünkü baksalar şeye mezheplere öyle bir örnek yok. Örnek bulamazlar. Mümkün yok. Onlar ya fıtratlarına, önemli değil buradan izlemesi ama onlar ya fıtratlarına uyarak Kur'an-ı Kerim'e bakmış ve İslam açısından iyi örnek olmuşlar.
Burada şey yapalım da bu Aydın Hoca'nın okuduğu Nisa suresi 59. ayet maalesef birçok yanlışın şeyi olur. Delili olarak maalesef bize öğretiliyor.
Kitap, sünnet, icma, kıyas buradan çıkartılıyor.
Her şeyi, her şeyi çıkarıyorlar, evet. Şimdi şeyden bu ayeti bir doğru anlayalım da Kur'an-ı Kerim'den. Zaten Allah-u Teala Kur'an'ı kendisinin açıkladığını söyler. Başkasının açıklamaya kalkmasını kendini ilah yapması olarak kabul eder. Bunu her derste şey yapıyoruz. Hud suresinin 1 ve 2. ayetinde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de dahil Allah'ın açıklamalarına ulaşabilmek için ekip çalışması gerekir. Tek başına yapamaz. Ekip halinde olsa bile hata edebilir. Nisa suresinin 176. ayetinde ona bir soru soruluyor kelale konusunda. Sana kelale konusunda fetva soruyorlar. Fetvadaki Allah bu fetvayı veriyor size. Yani görüşü Allah belirtiyor. Ayetin sonunda da diyor ki yübeyyinullahu lekum en tadillu. Sizin için Allah açıklıyor bu sorunun cevabını. Siz yanılırsınız diye. Yanılanların, yanılacak olanların başında Muhammed Aleyhisselam var. Şimdi geleneksel yapı onu ilahlaştırmıştır. O asla yanılmaz. Onun söylediği söz vahidir diye ilgili ayetleri birbirinden kopararak bunu bu hale getirmişlerdir. Ondan dolayı ayetlerin anlamı kaybolmuş. İşte Nisa suresinin 59. ayetinde Allah-u Teala diyor ki Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin. Tamam, şimdi Resul nedir? Resul'ün birinci anlamı Risalet, yani getirilen şeydir, belgedir. İkincisi onu getiren kişidir. Muhammed Aleyhisselam Kur'an'ı getirmiş ve tebliğ etmiştir. Zaten Allah-u Teala Resul'e düşen tebliğden başka bir şey değildir diyor şeyde Maide suresinin 99. ayetinde diyor ki Resul'e düşen sadece tebliğ etmektir. Tebliğ ettiği zaman kendi sözünü değil Allah'ın sözünü tebliğ etmiştir. Ona itaat farzdır. Ondan dolayı kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat eder demiştir. Şimdi burada Muhammed Aleyhisselam'ın iki türlü vasfı var. Bütün nebiler gibi bir Allah'ın ayetini tebliğ etmesi, tebliğ ettiği zaman o Allah'ın ayeti olduğu için mutlaka inanmak gerekir. Onu tebliğ eden kim olursa olsun inanan kişi ona değil Allah'ın ayetine inanmış olur. İkinci vasfı da nebi olmasıdır. Nebi sıfatıyla hata yapabilir. Onun için Cenab-ı Hak Mümtehine suresinin 12. ayetinde Mekke'den gelen, hicret edip gelen hanımlarla yapmış olduğu bir beyat anlaşması, yani bir vatandaşlık sözleşmesi diyebileceğimiz bir sözleşme yapıyor. O sözleşme şartlarından bir tanesi de وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوف. Bu kadınlar sana marufta isyan etmeyecek. Yani söylediğin Kur'an'a uygunsa karşı çıkmayacaklar. Ama Kur'an'a uygun değilse karşı çıkmakları var. Allah-u Teala İsra suresinde her konuda konunun örneğini verdiğini söyler Kur'an-ı Kerim'de. Bunlar da hep unutturulmuştur. Yani eğer Kur'an olmasaydı ben şahsen onları asla öğrenemeyecektim Allah'ın her konunun örneğini verdiğini. Bunun da örneğini veriyor. Mesela Ahzab suresinin 37. ayetinde yanında büyüyen, evlatlık olarak büyüttüğü Zeyd eşini boşuyor. Muhammed Aleyhisselam boşama, Allah'tan kork diye baskı yaptığı halde onu dinlemiyor. Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'ı ayıplıyor, Zeyd'i değil. Çünkü Zeyd Allah'ın kendisine verdiği boşama hakkını kullanmış. Ve Zeyd vazgeçmiyor. Şimdi onun devamında da mesela yani Resul'e itaat, Allah'a itaattir. Allah'ın kitabına itaattir. Şimdi Nisa suresinin 59. ayetinde şöyle bak. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve ulul emri minkum sizden olan yetkililere. Peki yetkili dediğimiz zaman yetkililere de kayıtsız itaat mi? Maalesef gelenek de ayetin devamını yok sayarak tüm yetkilileri, yetkili makamda olanları ilah yapmıştır. Maalesef. Ve onların yargısız infaz hakları vardır. Şöyle bir elleriyle işaret etsinler, kelle gider. Maalesef. Yani kitaplarda bunlar hepsi görülür. Bu da zaten onlarla ilgili defalarca ders yapmıştık. Şimdi Allah-u Teala bakın bütün şeylerin atladıkları kısımda şöyle diyor. فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ fi şeyin. Herhangi bir konuda nizaya girerseniz. Muhammed Aleyhisselam'ın Resul sıfatıyla tebliğ ettiği ayetler konusunda niza olur mu? Çünkü Allah'ın emridir. Allah'la nizaya girilmez.
Doğrudan Allah'a isyan anlamına gelir.
O isyandır. Kafirlik olur. Peki Muhammed Aleyhisselam'ın mesela nebi sıfatıyla Muhammed Aleyhisselam'a karşı çıkan ondan sonra onun Allah'tan kork, eşini boşama, eşine dön emrini tutmayan Zeyd bize öğretildiğine göre isyan etmiş ve dinden çıkmıştır. Hatta ondan bir önceki ayete verilen yanlış manaya göre bu kesinlikle dinden çıkmış kafir olmuştur ama öyle bir şey yok. O da çok açık. Onun için ayetlerin üstleri örtülmüştür maalesef. Yani ortada İslam dini diye bir şey yok. Bunu çok iyi bilmek zorundayız. Öyle bir şey yok. Şu kitaplar hep başka şeyler anlatıyor yani. Şimdi diyor ki nizaya girerseniz herhangi bir konuda فَرُدُّهِ لَاللّٰهِ وَالرَّسُولِ Allah'a ve Resulüne, Allah'a gidip Allah'a soramazsın ki, Resulüne sorarsın, yani Allah'ın kitabına bakarsın. اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Allah ve ahiret gününe inanıyorsanız böyle yaparsınız diyor. Şimdi sizin bu en güzel olandır ve bu hayırlı olandır ve sonu en güzel olacak olandır diyor. Tamam. Şimdi bunun da bir örneği var. Muhammed Aleyhisselam'la nizaya girilebilir mi? Bakın, Bedir Savaşı'nda Muhammed Aleyhisselam'la nizaya girme tehlikesi ortaya çıkmıştır. Enfal Suresi'nin 65. ayetinde Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'a diyor ki, ey Nebi, müminleri savaşa hazırla. O bir komutan sıfatıyla emir yani, yetki sahibi. Rasul sıfatıyla değil. Müminler savaşa hazırla diyor. Sizden diyor sabırlı 10 kişi, 20 kişi, sizden sabırlı 20 kişi, onlardan 200 kişiyi yener. Sizden 100 kişi olursa, onlardan 1000 kişiyi yener diyor. Ondan sonra böyle diyor, buna göre hazırlıyor Resulullah. Fakat Bedir Savaşı'na gelirken Müslümanlar savaşa gelmek istemiyorlar. Adeta ölüme gidercesine gitmiş. Hatta savaş değil, kafile için bile, o Şam tarafından gelen kafile için bile yola çıkmak istemiyor. Her şey ortaya çıkmasına rağmen sanki ölüme sürükleniyormuş gibi davranıyorlar. Allah-u Teala bunu da Enfal suresinin baş tarafında bize bildiriyor.
6. ayet.
6. ayetinde evet bildiriyor Allah. Peki o sıra Allah diyor ki bakın. Allah diyor ki yani 1'e 10'dan şöyle diyor. Şimdi diyor Allah sizden yükünüzü hafifletti. Size bir zayıflık olduğunu bildi. Bize öğretlendiğinde Allah ezelden her şeyi bilir. İmtihan yok, kader diye bir saçmalık affedersiniz. Kur'an'da şirk inancı olarak olduğu, şirk inancı olduğu açıkça belirtilen kader diye bir şeye inandırmışlar. Her şey ezelden belli, her şey ezelden belliyse dinin ne manası kalır? Allah eskiden, ya tamam Allah sistemini imtihan için kurmuş. Eskiden belliyse imtihan etmenin anlamı var mı? Neyse burada diyor ki Allah, şimdi diyor bak, el an şimdi. Allah zamandan münezzehtir. Allah Allah. Ya siz kendi kafanıza göre niye din uyduruyorsunuz? Allah'ın dediğini anlatsanıza. Bak şimdi diyor, Enfal suresi 66. ayette, Allah sizden hafifletti ve bildi ki sizde zayıflık var. Şimdi öğrendi size zayıflık olduğunu. Ölüme sevk edilir gibi şey yaptınız. Yani kervan için bile yola çıkmak istemediniz. Şimdi diyor şu anda sizden 100 kişi, onlardan 200 kişiyi şey yapar, mağlup eder. 1000 kişi olursa onlardan 2000 kişiyi mağlup eder diyor. Allah sabredenlerle beraberdir. Şimdi bu durum böyle ama düşman yani Müslümanların 3 katı. Şimdi Muhammed Aleyhisselam'ın aralarında niza çıksa, ya Resulallah onlar bizim 3 katı, Allah bize 2 kat dedi, biz savaşmıyoruz deme hakları var. Çünkü niza ettiğiniz zaman komutan olarak, komutan sıfatıyla, Resul sıfatıyla değil, niza ettiğin zaman Kur'an'a bakacaksın. Kur'an'a bakıyoruz, 2 kat diyor Allah. O, olmaması için Allah ne yapıyor ondan sonra? Bak diyor ki, Muhammed Aleyhisselam'a Enfal 43. ayetinde, sana diyor rüyanda onları az gösterdi, Mekkelileri. Rüyanda az gösterdi. Eğer onları çok gösterseydi, yani mevcut sayılarıyla gösterseydi, kesinlikle dağılırdınız ve kesinlikle savaş konusunda nizaya düşerdiniz. Bak bu Resulullah için söyle. Kiminle nizaya düşecek? Ashabla değil mi? Kesinlikle nizaya düşeceksiniz. Ama Allah işi garantiye aldı. O insanların kalbinde ne olduğunu bilir. Kalbinde ne olduğunu, ne yapacağını bilir demiyor. Kalbinde ne olduğunu bilir diyor. Bak bu anlattık, bu ayette olanların hepsi bizim geleneksel din anlayışına zıt şeyler. Ondan sonra diyor ki iki ordu karşılaştığı zaman da düşmanı sizin gözünüzde az gösterdi. Biz çıplak gözle az gösteriyor Allah. Sizi de onların gözünde az gösterdi. Allah-u Teala kesinleşmiş olan bir şeyi şey yapması için. Şert Ali İmran 13'e de bir bak da sen şey yap, bu arada okuyalım. Bütün işler Allah'a döner. Kesinleşmiş olan Allah, çünkü Bedir'de Müslümanların kazanacağını, Mekke'de daha Müslümanlar Mekke'deyken indirdiği Rum suresinde belirtmiş. Allah o kararının yerine gelmesi için bunları yapıyor. Eğer böyle olmasaydı zaten Müslümanlar orada perişan olacaktı, biteceklerdi. Onu da Allah-u Teala zaten bu surenin 67. 68. ayetlerinde açıkça belirtiyor. Peki Muhammed Aleyhisselam'a rüyasında az gösterdi. Müslümanlar yüz yüze geldiği zaman düşmanı az gösterdi. Kaç tane gösterdi? Bir oku bakalım. 13. ayet değil mi?
İmran 13. Katkâne leküm ayetün fî fî eteynil takata. Yani sizin için bir ayet, bir mucize, bir gösterge var. O karşılaşan, bir araya gelen, karşı karşıya kalan iki orduda. Fiyetün tukatilü fî sebilillah. Bunlardan bir ordu, bir grup Allah yolunda savaşıyor. Ve ukra kafiratun, diğeri kafirlerden oluşan bir grup. Yaravnehum misleyhim ra'yel ayn. Onlar diğerlerini kendilerinin iki katı görüyorlar.
Yani kendilerini iki katı gören kim?
Müminler.
Müslümanlar kendilerini iki katı görüyorlar. Halbuki iki kattan fazla. Niye? Niza ortaya çıkmasın diye, değil mi? Şimdi burada bakın mesela iki katı gösteriyor çünkü şeyde Allah-u Teala Enfal suresinin 66. ayetinde iki katına kadar savaşma emri veriyor. Bu iki katı gösteriyor ki Müslümanlar Muhammed Aleyhisselam'la nizaya girmesinler. Peki bu kadar ayette anlatılan şey hiç anlatılıyor mu? Şimdi bakın ben buradan Diyanet'in mealini okuyacağım, sen de Elmanlı'nın mealini oku. Bakın ki ne diyorlar burada, bak. Nasıl şimdi o bağlantıları kurmadığınız zaman o ayetlerle birlikte ayetleri de doğru anlamanız imkansızlaşıyor. Bak öbür ayetleri okuduk, iki katı gösteriyor Allah. Şimdi burada ne diyor? 13. ayetin mealini okuyayım şimdi Ali İmran. Şüphesiz karşı karşıya gelen iki toplulukta sizin için bir ibret vardır. Bir topluluk Allah yolunda çarpışıyordu, öteki ise kafirdi. Onları göz bakışıyla kendilerinin iki katı görüyorlardı. Onları derken kimi bakalım? Allah dilediğin yardımıyla destekliyordu. Basireti olanlar için bunda ibret vardır. Bakın kimi iki katı gördük? Yani dipnot var. Bu ayet müminlerin kendilerinin sayıca üç katı olan müşriklere karşı Bedir'de kazandıkları zaferi işaret etmiştir. Müşrikler kendilerinin tahminen müminlerin iki katı olarak görüyor. Müşrikler kendi iki katı görüyor ve sayıca fazla oluşlarına güveniyorlardı. Oysa bu zahiri bir sayı üstünlüğüydü. Zira Enfal suresinin 9. ayetinde de işaret edildiği gibi Allah müminleri bin melekle desteklemiştir. Kendileri müminlerin iki katı tahminen diyor. Ne oldu? Ne anlaşıldı burada? Yani
kafirler karşı tarafı kendilerinin iki katı mı görüyorlar?
Yok öyle demiyor. Yani müşrikler kendilerini tahminen müminlerin iki katı olarak görüyorlar. Böyle bir olay yok ki ya. Evet, abi ki müminler kafirleri kendilerini iki katı görüyor. Kafirler müminleri az görüyor. Şimdi Elmalı ne mana vermiş?
O da ne olduğu belli değil. Onları göz göre göre kendilerinin iki misli görüyorlardı o kadar.
Müslümanları. Evet. Açıklama yok değil mi?
Yok.
Yani şimdi görüyor musunuz bakın ayetler ne halde? Yani şeyler işte Bedir Savaşı'na katılanlar efendim şöyle böyle bir sürü şeyler anlatılır. Halbuki Bedir Savaşı'nda çok Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem iki büyük günah işlemiştir. Ya o hiç günah işler mi? O masum. E tabi sen ona masum diyeceksin ki kendine de masum dedirtesin. Mesela bir, düşmanın karşısında geri çekilmiş. İki, düşmanı etkisiz hale gelmeden esir almış. Eğer Allah'ın emrine uysaydı Müslümanlar Bedir'de kesinlikle Mekke'ye gireceklerdi. Allah öyle vaat etmişti. Ama bu iki günahtan dolayı Bedir'i kazanamadılar, savaşı kazanamadılar. Allah gene yok savaşı kazandılar da Allah vaat ettiği için kazandırdı ama Mekke'ye giremediler. Ondan dolayı Allah Hudeybiye anlaşmasından sonra bu Fetih suresini indirdiği zaman işte artık Mekke'yi fethin önü açıldı. Allah'ın senin önceki ve sonraki günahlarını affetmesi için diyor. Ondan sonra şey, önceki ve günahını affet, sonraki günahını, önceki düşmandan esir almak, sonra arkasından yaptığı da geri çekilmek. Yani ayetleri açıkça aykırı. Ondan sonra da şeyi indiriyor Allah, Mekke'nin fethi yaklaştığı zaman Nasır suresi, Mekke'nin fethi işte müyesser olur da Mekke'yi fethedersen, Allah'ın yardımıyla fethedersen, insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğün zaman Allah'a boyun eğ ve o zaman istiğfar et. Çünkü Allah tevbeleri kabul edendir. Yaptığın günahından dolayı af dile. Şimdi gelenekte Muhammed Aleyhisselam günah işler mi, af dilemek ne demek? Bunların hepsi böyle şey olur. Yani hep bu ayetlerin hepsinin anlamı saptırılır sağa sola. Siz mesela bir bakın, tefsirlere bakın, bakalım ki hiç Nasr suresinin doğru tefsir eden bir tane bulabilir misiniz? Ne dedikleri belli değil. Yani böyle sağa sola saçma. Onun için gerçekten çok kötü bir durumdayız. Ben şeyden gene Fatih Hoca'dan o ayetlerden bir tane daha okuyacaktım. Bakara suresinden.
Bakara 174. Onu aslında okudum her ikisini de. Onu da okudum. Şey var. Din adamlarının yapıp ettikleriyle alakalı Tevbe suresinin 34. ayeti var. Şöyle mealen, ey inanıp güvenenler, ilim adamlarının ve din adamlarının çoğu insanların mallarını haksız yolla yer ve onları Allah'ın yolundan çevirirler. Altını ve gümüşü biriktirip de Allah yolunda harcamayanlara acıklı bir azabı müjdele. Bir gün o altın ve gümüşler cehennem ateşinde kızdırılacak. Onlarla alınları, yanları ve sırtları dağlanacak ve onlara şöyle denilecektir: İşte kendiniz için biriktirdikleriniz. Tadın bakalım biriktirdiklerinizi. Şimdi bu ayette tehdit o kadar yüksek perdeden ki, yani hakikaten bir insanın bu tehdidi görüp de Allah'ın dini konusunda herhangi bir yanlış yapmasına imkanı olamaz. Nasıl olur? Ancak inanç konusunda, yani bizim işte inanç esasları dediğimiz Allah'a inanmak, ahirete inanmak, bu gibi inanç esaslarında zaaf taşıyan insan yapabilir bunu. Şimdi yani Allah'ın indirdiği dinin tam olduğuna güvenen, ona teslim olan bir insan Allah'ın dinine herhangi bir ekleme yapabilir mi? Veya herhangi bir menfaatle bunu yapabilir mi? Veyahut ahirete inancı tam olan, bir gün öleceğine, öldükten sonra da hesaba çekileceğine, her şeyin en ince ayrıntısına kadar hesaplanacağına ve ona göre muamele göreceğine inanan bir insan bu tehdide rağmen bunu yapabilir mi? Normalde yapamaz. Ama burada da öyle bir tahrifat yapmışlar ki yine din adamları eliyle, ne demişler? Ya işte ötede şefaat var. Ötede işte biz eninde sonunda ne yaparsak yapalım zaten kelime-i şehadeti çektiğimiz için cennete gideceğiz. Öte taraftan bugün işte bir takım şeyler öyle göründüğü gibi değil. Çok zor dönemlerden geçiyoruz. İşte zaruretler var. Maslahat prensiplerine göre hareket etmeliyiz diyerek Allah'ın dinini tamamen böyle çocuk oyuncağına çevirmişler ve insanlarda şöyle bir algı oluşturmuşlar. Ya demek ki biz bu dünyada bir takım böyle yanlışlar yapsak da eninde sonunda cennete gideceğiz. Kaldı ki Muhammed Aleyhisselam işte şefaat edecek veyahut işte bir takım Allah dostları, veliler, şunlar bunlar şefaat edecek. Eninde sonunda biz zaten cennete gideceğiz. Tam da Kur'an'ın işte söylediği o şeytanın Allah'ın rahmetiyle aldatmasına kanıp maalesef bu konuda böyle cüretkar, ateşe karşı cüretkar bir tavır takınmış din adamları.
Maalesef yani hakikaten bunların hiçbirisi cehenneme gideceğini düşünmüyor. Çünkü ahiretle ilgili şeyleri de kendileri kurguluyorlar. Yok efendim Muhammed Aleyhisselam şefaati uzma yapacak, bilmem herkesi kurtaracak falan. Kimin elinden kurtaracak? Kimin elinden kurtaracak ya? Yani biraz insan azıcık kafasını çalıştıran bir insan bunu söyleyemez. Ya Allahü Teala mahşerinde asla şefaatin olmayacağını çok açık ve net söylüyor. Mesela Bakara 255'te ne diyor? Ya yelledine amen enfikum marzaknakum min kabli en yetiye yevmi la bey'un fihi ve la hulletun ve la şefaat diyor. Ey müminler diyor, size rızık olarak verdiklerimizden şimdiden harcama, hayrı harcayın. Allah rızası için verin. Bir gün gelmeden önce ki o gün alışveriş olmayacak. Hanginiz diyorsunuz orada bir dükkan açarız diyor musunuz? Yok. Dostluklar da bitecek. Bütün dostlar birbirinden kaçacak. Şefaat de olmayacak diyor Allah. Ama bunlar olacak diyorlar. Ve bugün şefaat-i uzmayı kabul etmeyen bir kişiyi ben hatırlamıyorum. Yani hem de şefaat-i uzma diye Muhammed Aleyhisselam ümmetini kurtaracakmış. Ya öyle şey olur mu ya? Bu ne oluyor? İşte Hristiyanların günah çıkarma eyleminin bir değişik şekli bu. Onun için yani az önce de söyledik, tekrar her dersimizde maalesef söylemek zorunda kalıyoruz. Biz, ben bugün Aydın Hoca söyledi, İslam'a yöneliş başladı, doğru, çok ciddi başladı ama şimdi bu meallerle, bu tefsirlerle aklı başına bir insan bunları okuduğu zaman ne diyecek ya, burada ne kadar büyük çelişkiler var diyecek. Allah'ın kitabında bu çelişkiler olur mu diyecek. Onun için çok ciddi manada kendimizi yenilemeye, bu iyice bitmiş olan İslam alemini yeniden ihya etmeye ve bu doğru dini tüm dünyaya anlatmaya mecburuz. Allah-u Teala bu dini çok doğru anlayan, doğru yaşayan, örnek bir hayatla yaşayan ve tüm insanlığa en doğru şekilde anlatan kişiler olmayı hepimize nasip eylesin. Allah-u Teala hepinizden razı olsun.